Ayrım 35.
Yukarıda sıraladığım eleştirilere rağmen iridolojiyi savunan ve uygulayanlar bunun geçerli bir yöntem olduğu kanısındalar. Wolf'un dediğine bakılırsa iridoloji vücuttaki patolojik, yapısal ve fonksiyonel bozuklukları meydana çıkaran klinik bir alet. Üstelik Jensen'e göre klinik öncesi, yani bir hastalığın belirtileri veya ölçülebilir işaretleri meydana çıkmadan teşhiste iridolojinin üstüne yokmuş. Oysa ortodoks tıp sadece hastalık ortaya çıktıktan sonra yapılan laboratuvar testlerini tanıyormuş. Yanlış anlamadıysam iridoloji bir bozukluğun gelmekte olduğunu önceden haber veriyor. İridolojinin klinik uygulamasının nasıl yapılacağı da ayrı bir sorun. Zira 20'ye yakın, bazen birbirinden oldukça farklı iris haritası varmış. Bunlardan hangisi seçilecek? Ellerinde objektif denebilecek klinik veriler olmadığını, bir tür el yordamıyla çalıştıklarını Jensen de kabul ediyor. Ama gene de iridolojinin işe yaradığını kanıtlayan bir sürü anekdotumsu vaka raporları yayınlamaktan geri kalmamışlar. Ancak kontrollü klinik araştırmayı ortodoks tıbbın salt ortodoks olmayan uygulamaları gözden düşürmek amacıyla geliştirdiğini bahane ederek bu tür araştırmalar yapmamışlar. Oysa Verrill'ın da belirttiği gibi iridolojinin bu tür araştırmalar yapması ilk bakışta oldukça basit görünüyor. Zira teşhiste sadece hastanın gözünün 3 boyutlu renkli fotoğrafları kullanıldığına göre doktor hastayı görmeden teşhisini sadece bu fotoğraftaki verilerle sınırlandırabilecek. Bu da elbet objektif bir değerlendirme yapmayı kolaylaştırır ama gene de iridologlar buna yanaşmıyorlarmış. Bunun nedenlerine girmeyeceğim, ancak Dr. Cockburn, iridologların iris haritalarına bakarak yaptıkları değerlendirmeleri, koydukları teşhisleri hastalar hakkında tutulan raporlarla case history karşılaştırmış. Cockburn, iridologlardan akut hastalık geçirmiş olan hastaların hastalıktan önce ve sonra çekilmiş olan iris fotoğraflarını değerlendirmelerini istemiş. Bu amaçla fotoğraflarda bir değişiklik görüp görmediklerini, gördülerse değişikliğin hangi organla ilgili olduğunu sormuş. Bir değişiklik saptadıkları tek fotoğraf, çift kontrol amacıyla aynı denekten 2 dakika arayla alınmış fotoğraflar olmuş. İris fotoğraflarının ne kadar işe yarayabileceğini varın siz hesap edin. Bir başka yerde 3 doktordan oluşan bir başka grup, böbrek bozukluklarının meydana çıkarılması için renkli iris slaytların okunuşu açısından iridolojinin isabet derecesini araştırmış. Önce böbrek fonksiyonunu ölçmek için kandaki kreatinin düzeyini ölçen standart bir test kullanmışlar. İçlerinden 48'i böbreğinden hasta olan 143 deneyin iris fotoğraflarını 3 iridologla 3 oftalmoloğa, göz uzmanı, okutmuşlar. Doğru ve yanlış saptamaların sayıları karşılaştırılınca doğru saptama sayısının gelişigüzel, yani işkembeden atarak yapılacak saptama sayısından fazla olmadığı görülmüş. Sizin anlayacağınız 6 doktordan hiçbiri bu araştırmada klinik açıdan işe yarayabilecek bir sonuç elde edememiş. Burada onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine deyip zaten bir aylık uzamış olan bu iridoloji konusunu kapatmayı çok isterim. Ama biraz daha sabrınızı rica edeceğim. Zira şarlatanlık bakımından asıl ilginç olan bu sonuç karşısında Dr. Jensen'in gösterdiği tepki. Bu ikinci deneye bizzat katılmış olan Dr. Jensen, önce fotoğrafların düşük kalitede olmalarından yakınmış. Bunu daha başta söyleseydi ya. Sonra kreatin testinin geçerli olmadığını iddiaya kalkmış. Hem bu test henüz 10-12 yıldır kullanılıyormuş. Oysa iridoloji 125 yıldır kullanılmaktaymış. Nasıl, beğendiniz mi? Üstadın bir başka gerekçesi de şu. Romashov ve Velkolvor adlarındaki iki Rus, 1273 denekten %95'inin hastalığını iridoloji yöntemiyle teşhis etmişlermiş. Bir başka doktor da Almanya'da böbrek hastalarının %92'sini aynı yöntemle teşhis etmişmiş. Ama nasıl etmişler? Elbet Dr. Jensen o konuda bilgi vermiyor. Ona bakarsanız ikinci araştırmaya katılan iridologlardan biri de böbrek hastası olanlardan %88'ini teşhis etmekle böbürleniyormuş. Ama araştırmada kontrol grubu olarak seçilmiş normal kişilerin de %88'inde böbrek hastalığı teşhis etmiş. İş bu kadar basit. Ama ne yapsanız şarlatanları yanılmış olabileceklerine inandıramazsınız. Onlar daima yanılmadıklarını gösteren bahaneler arayacaklar ve akıllarınca bulacaklardır. Şimdi kontrollü deney fikrine neden yanaşmadıklarını daha iyi anlıyor olmalısınız. Onların inandıkları her şey doğrudur. Dolayısıyla kontrole ihtiyaçları yoktur. Siz onların sonuçlarını kontrole kalktığınız zaman da ya bir bahane bulurlar ya da sizi suçlamaya kalkarlar. Fazla üzerlerine gitmeye gelmez, yoksa sizi bana hakaret ediyor diye mahkemeye bile verebilirler. Scientific Amerikan'dan öğrendiğime göre Uri Geller bu yüzden James Randall aleyhine yüklü bir tazminat davası açmış. Profesör Verrill, iridologların başarısını hastalık belirtileri ortaya çıkmadan yaptıkları yanlış olumlu teşhise bağlıyor. Olumlu veya pozitif teşhis, hastalık var anlamına geliyor. Yaptıkları teşhisler genellikle pankreasın yeterince çalışmaması, ciğerlerdeki kronik zayıflık türünden belli belirsiz ifadeler. Bu size kahve falcılarının şişman mı desem zayıf mı desem yakında bir haber alacaksınız sözlerini hatırlatmıyor mu? Uyguladığı tedavide herhangi bir iyileşme belirtisi görünce de doktor bunu hemen kendi kârhanesine yazabiliyor. Hem teşhis ve tedavi yanlış bile olsa herhalde gene kendi kendine telkin sayesinde hastalar durumlarında olumlu bir gelişme hissedebilirler. Bu da doğal çünkü uygulanan tedavi genellikle iyi bir diyetle bir miktar egzersizi içeriyormuş. Aslında iris fotoğraflarına da hiç gerek yok ama doktor şu veya bu şekilde hastalara dertlerinin ne olduğunu bildiği izlenimini vermeli ki onları iyileştirebileceğine inandırabilsin. Şarlatanlar çok zeki olmayabilirler ama aptal olmadıkları şüphe götürmez. Asıl aptal olan müşterileri. İ ve Bölge tedavisi, zon terapi. Gardner kitabında şöyle diyor. Hiçbir tıbbi öğretinin iridiagognisten daha çılgınca olamayacağını düşünen varsa içinizde çok yanılıyor. Bölge tedavisi bundan beter. Bakınız MG1 sayfa 193. Bu teoriye göre vücut yukarıdan aşağıya doğru beşi bir yanda, beşi öbür yanda olmak üzere 10 bölgeden oluşur. Her bölgede bir el ve ayak parmağında son bulurmuş. Cinsellik organları hangi bölgeye ait acaba? Bu açıklamalardan sonra gelelim tedavi yöntemine. Vücudunuzun bir yeri mi ağrıyor? O bölgenin bitimindeki el veya ayak parmağının üstüne veya bölgenin başka bir yerine bir basınç uyguladınız mı? Ağrıyı kontrol altına almak, hatta birçok durumda ağrının nedenini yok etmek mümkünmüş. Gerekli basıncı sağlamak için parmağın üzerine lastik bir bant sarıp parmak morarıncaya kadar taşımak veya bu iş için çamaşır mandalı, daha olmasa metal tarak dişleri kullanmak yeterliymiş. Tahmin edebileceğiniz gibi bu konuda da bir sürü dergi makalesi ve kitap yayınlanmış. Zon terapi adı kitap, last, kanser, polio, hatta apandisit gibi birçok yaygın hastalığın nasıl tedavi edileceğini açıklıyormuş. Kanser gene çıktı karşımıza. Örneğin guatr tedavi için birinci ile ikinci parmağa basınç yapmalıymış. Hatta ancak guatr fazla büyümüş de dördüncü bölgeye kadar yayılmışsa aynı şeyi yüzük parmağına da uygulamak gerekebilirmiş. Daha buna benzer bir sürü deli saçması. Ancak bir tanesinin özellikle ilginizi çekeceğini sandığım için anmadan geçemeyeceğim. Kısmi sağırlığı tedavinin en etkili yolu, sağırlık vücudun hangi tarafında ise o taraftaki elin üçüncü parmağının ucuna bir çamaşır mandalı tutturmakmış. AE sayfa 194. Valla ben uydurmuyorum, zira benim hayal gücüm bu kadar yaratıcı değil. Kitapta bunun gibi mide bulantısının, doğum sancılarının, saç dökülmesinin, baş ağrısının, aybaşı güçlüklerinin, boğmacanın aklınıza gelebilecek her derdin tedavisi için yapılması gerekenler uzun uzun anlatılıyormuş. Gene unutuyordum. Dişçilerin de anesteziye ihtiyacı kalmıyormuş. Zira uygun parmaklara sıkıca sarılmış lastik bantlar bu işi görüyormuş. Bunları okuduktan sonra da bu tür bir kültü kimsenin ciddiye almamış olacağını düşünmüşsünüzdür belki ama gerçek bunun tam tersi. Yüzlerce naturopat işi ciddiye almış ve şaşılacak sonuçlar elde ettiklerini bildirmişler. Bu konuda yazılmış kitaplar dayanılmaz ağrılardan, hatta bazen müzminleşmiş ve ağır hastalıklardan bu yöntemle kısa sürede kurtulan bir sürü hastaların örnekleriyle doluymuş. Ve osteopati. Birçoğunuzun bütün bu saçmalıklardan bıkmış olduğunu sanıyorum. Ama ne yazık ki bu tür saçmalıkların sonu gelmiyor. Bu nedenle ilgi duymuyorsanız bu bölümleri atlayabilirsiniz. Devam ederseniz daha pek çok eğlenceli anlar yaşayacağınızı söyleyebilirim. Aslında insan ahmaklığının bu tür manzaralarını seyretmek pek iç açıcı değil. Ama bunlardan bazı dersler çıkarmanız mümkün. Tek nedencilik saplantısının bir başka hastalıklı ürünü de osteopati. Bu öğretiyi keşfeden A.T. Still'e göre, hastalıklara sinirlerdeki veya kan miktarındaki bozukluklar neden olurmuş. Ancak bunların da asıl nedeni omurgadaki kemikçiklerin yerlerinden oynamasıymış. Bakınız MG1 sayfa 200. Ayrıca bakınız A. Stanway AE sayfa 197-206. Birçok hastalığın omurga bozuklukları ile ilintili olduğunu göstermekle kalmadı, metoduyla kemiksel olmayan bütün hastalıkları da tedavi etti. Sayfa 198. Buradaki övücü tona dikkatinizi çekerim. Stil, eşsiz mesajını ilkin 1874'te dünyaya açıklamış. Gardner, kendisinin o yıllarda moda olan İsveç masajı hareketinden esinlenmiş olabileceğini söylüyor. Ancak Stil'in kendisine sorarsanız bu esin ona Tanrı'dan gelmiş. İlk defa onun uydurduğu bu osteopati sözcüğü hasta kemikler anlamına geliyor. Omurgadaki kemikçiklerin yerlerinden oynaması, sinirlerle kan damarları üzerinde basınç yaparak vücudun kendi iyileştirici etkenlerini üretmesini engelliyor, böylece hastalıklara neden oluyormuş. Bu açıklama tedavinin de ipuçlarını veriyor. Nitekim burada yapılacak şey kendisinin subluxation dediği bu kemikçik kaymalarını bulup düzeltmekten, yani onları yerli yerine oturtmaktan ibaret. Yalnız üstat yerlerine konan bu kemiklerin yerlerinde nasıl kaldıklarını açıklamıyor. Gardner'a bakarsanız bu subluxation'ları elde geçirmek Mars'taki kanalları bulmak kadar zor. Sadece inananlar onların yerlerini saptayabiliyormuş. Öteki doktorlara göre bunlar tümüyle hayal ürünü. Ancak çok nadir durumlarda omurgadaki kemikçikler yerlerinden çıkar. Ancak o zaman da osteopatların iddia ettikleri hemen hiçbir belirti veya hastalığa neden olmazlar. Dünyada bin bir çeşit hastalık olduğunu ve pek az hastanın omurgasında herhangi bir anormallik bulunduğunu hatırlatmaya bilmem gerek var mı? Ama bunu bile bile binlerce insanın osteopatlardan medet ummuş olmalarına ne buyurulur? Meğer bunlar omurgayı ovuşturarak mucizeler yaratmışlar da bizim haberimiz olmamış. Bunlar arasında Stil şu örnekleri veriyor. Bir defasında tümüyle dazlak bir kafada bir haftada 10 santim boyunda saçlar çıkarmayı başarmış. Saçların ancak belki bir yıl aldıkları bir mesafeyi bir haftada alabilmesi gerçek bir mucize. Bir başka seferinde bir günde tam 17 kişinin çıkık kalçalarını yerlerine oturtmuş. 7000 nüfuslu bir kasabada bu kadar çıkık kalçalıyı nasıl bulmuş dersiniz? 82 yaşına geldiğinde daha önce kurduğu bir okulda okutulmak üzere bir ders kitabı da yazmış. Bu kitapta sarı humma, sıtma, difteri, raşitizm, basur memesi, şeker, peklik ve gebeşiklik, şişkoluk gibi rahatsızlıkları iyileştirmek için kullandığı omurga manipülasyon yöntemlerinin sırrını açıklıyormuş. Az daha unutuyordum. Hiçbir zaman mikropların varlığını kabul etmemiş. Benim laboratuvarlarda anlatılan mikroorganizma masallarına kulaklarım tıkalı diyormuş. Hem zaten idrar, kan lefi gibi vücuttaki herhangi bir sıvı maddenin analizine ayıracak vaktimiz de yok. Zira hayat laboratuvar çalışmalarıyla oyalanmayacak kadar değerli. Ya ne zannettiniz, hayat bu, çocuk oyuncağı değil. Üstad şüphesiz haklı olarak kendisinin dünyanın yaşamakta olan en iyi anatomisti olduğu inancındaymış. Belki gene inanmayacaksınız. Bu sözü tekrarlamaktan bana da gına geldi ama osteopati de bundan önce saydığımız öteki şarlatanlıklar gibi kısa zamanda Avrupa'yı bir baştan bir başa sarmış. Gardner kitabını yazdığı yıllarda Amerika'da 11 bin dolayında osteopat olduğunu yazıyor. Ancak bu arada osteopatide bir takım gelişmeler olmuş. Zira tedavide eskisi gibi sadece omurgayı sıvazlamakla yetinilmiyor, vücudun başka taraflarını da ovuyorlarmış. Ayrıca su ve elektrik tedavisi yapıyor, anestezi uyguluyor, ilaç veriyor, hatta küçük ameliyatlar yapıyorlarmış. Ne de olsa dünya değişiyor, biraz da modaya uymak gerek. Yoksa müşterisiz kalma tehlikesi var. Son yıllarda ruhi hastalıklara da el atmaya başlamışlar. Belki ilginizi çeker diye hatırlatmadan geçemeyeceğim. Osteopatik bir araştırma sonunda şizofreninin boynun üst tarafındaki kemikçiklerin kaymasından kaynaklandığı anlaşılmış. Doktor Stanway osteopatiye de çok sıcak bakıyor. Ona göre osteopati alternatif tıp yöntemlerinden ortodoks tıbba belki en yakın olanı. Öteki alternatif tıp dallarıyla da bir uyumsuzluk arz etmezmiş. Sayfa 206. Ne ilginç değil mi? Bu arada Doktor Stanway bir başka hikmet daha yumurtluyor. Osteopati bir yüzyıldır insanlara yardımcı olmaktadır ve en azından bir yüzyıl daha olacağı benzemektedir. Sayfa 206. Neden sadece bir yüzyıl daha? Eğer gerçekten bir işe yarıyorsa her zaman yaraması gerekmez mi? V.I. Kiropratik. M. Gardner'ın Amerikan tıbbi çılgınlıklarının en büyüğü diye nitelendirdiği bu kültü Dr. Stanway şöyle tanımlıyor. Omurilik ve sinir sisteminin ilaçsız ve ameliyatsız sağlığının korunması için tasarlanan, tümüyle el hünerlerine dayanan bir tedavi şeklidir. Bakınız A.E. sayfa 157. Her alternatif tıp yöntemini övmeyi alışkanlık haline getirmiş olduğu anlaşılan bu zat, hiçbir tıbbi eğitim görmemiş eski bir bakkal olan Daniel Palmer'den doktor diye söz ediyor ve kendisinin kısa zamanda kiropratik dediğimiz bir felsefe ortaya çıkardığını ve çizgileri belirsiz bir sanattan gerçek bir bilim yarattığını iddia ediyor. D.D. Palmer'in kiropratikle ilgili baş eseri The Science, Art and Philosophy of Chiropractic 1910. Kiropratik bilimi, sanatı ve felsefesi başlığını taşıdığına göre Dr. Stanway'in Palmer'ı hem bilim adamı hem de filozof gibi görmesine şaşmamalı. İnsanı asıl şaşırtan diplomalı bir hekimin bilim ve felsefeden hiç mi hiç haberi olmaması. Oğlu B.J. Palmer'ın anlattığına göre baba Palmer her nasılsa hayvansal manyetizma, mesmerizmle insanları tedavi edebileceğini keşfettikten sonra dükkanını kapatıp kendini çok daha kazançlı olan bu işe vermiş. Doğuştan doktor olduğu anlaşılıyor. Derken çok daha önemli olan yeni bir keşifte bulunmuş. Çağrıldığı mahkemede oğul Palmer'ın anlattığına göre bu keşif şöyle gerçekleşmiş. Harvey Lillard muayeneye geldiğinde tümüyle sağırdı. Babam onu muayene edince omurgasının arka tarafında büyük bir çıkıntı saptadı. Harvey bu çıkıntının ortaya çıkmasından 2 dakika sonra sağırlaştığını ve 17 yıldır sağır olduğunu söyledi. Babam düşünüp taşındı ve sağırlık bu olayın hemen ardından meydana geldiğine göre bu çıkıntının düzeltilmesiyle sağırlığın geçeceğine karar verdi. Sonra çıkıntıyı yapan kemiği yerine yerleştirdi ve 10 dakika geçmeden Harvey yeniden duymaya başladı. Bakınız MG1 sayfa 202. M. Gardner haklı olarak bu hikayeyi oğul Palmer'ın uydurduğu kanısında. Haklı olarak diyorum, zira böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını büyük uzman Profesör Sedat Katırcıoğlu'na sorduğumda trilyonda bir bile ihtimal dahilinde değil. Bu tür şarlatanlara kulak asmayın dedi. Kaldı ki baba Palmer'ın düşünüş tarzı bizim mantıkta post hoc ergo propter hoc yanılgısı dediğimiz kaba bir çıkarım yanlışının en tipik örneklerinden biri. Buna benzer bir yanılgıya iridolojinin kaşifi Doktor Peçeli'nin de düştüğünü hatırlayacaksınız. Gene Gardner'a göre baba Palmer'ın o günlerde pek revaçta olan osteopatiden esinlenmiş olması çok muhtemel. Zira kiropratisyenler de onlar gibi çoğu hastalıkları omurgada kemik kaymalarının neden olduğu inancındalar. Naturopati ile ortak yönleri ise ilaçları ve bazı hastalıklara mikropların yol açtığı görüşünü reddetmeleri. Ne var ki osteopatlar birçok modern teşhis ve tedavi yöntemini uyguladıkları halde kiropratisyenler eski bildiklerini okumakta devam ediyorlarmış. Ancak bu durumun kiropratiği gözden düşürdüğünü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Zira Dr. Stanway'in dediğine bakılırsa kiropratik dünyada en yaygın olarak tanınan ve yasallaştırılan tıp mesleğiymiş. Bakınız Dr. Stanway sayfa 158. Gardner 1950'lerde Amerika'da 20 bin kadar kiropratisyenin çalıştığını, Stanway ise bu uygulamanın en çok Almanya'da yaygın olduğunu belirtiyor. Pek çok Batı ülkesinde uygulamaya yasal bir engel çıkarılmadığı anlaşılıyor. Amerika'da bu konuda uzman yetiştiren yüzlerce okul varmış. Ancak kiropratikle hangi hastalıkların tedavi edilebileceği ve nasıl bir yöntem uygulanacağı konusundaki görüşler birbirinden çok farklıymış. Doktor Stanway'e sorarsanız kiropratik başlıca aşağı sırt ağrılarını, kayan diskleri, boyun ağrılarını, omuz ve kol ağrılarını, baş ağrılarını ve diğer kas iskelet ağrılarını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bununla beraber kiropratiğin sinir sistemi üzerindeki etkisi sayesinde en umulmayan hallerde iyileşme görülebilmektedir. Bazı migren vakaları, birçok baş ağrıları, kimi astım, hazımsızlık, artrit, sersemlemeler, bazı duygusal durumlarda ve stres hallerinde iyileşme görülmektedir. Bakınız Stanway sayfa 160. Ancak başka kiropratikçilere göre kuş palazı, difteri ve kızıl gibi hastalıkları da bu yöntemle tedavi etmek mümkün. Ancak omurganın hangi bölümlerinin manipüle edilmesi gerektiği konusunda anlaşamıyorlar. Ayrıntılar için bakınız MG1 sayfa 202-203. Anlaşmış bile olsalardı bu neyi değiştirirdi? Hiçbir şeyi, zira asıl önemli olan omuriliğin herhangi bir zedelenmesiyle yol açtığı varsayılan hastalık arasında bir nedensellik bağı olduğunu gösterebilmekte. Bu yapılamadığı sürece kiropratik de frenoloji gibi bilim dışı bir uygulama, dolayısıyla bir yutturmacı olarak kalmaya mahkum. Düşünün, mikrobik bir hastalık olan difteri omurga manipülasyonlarıyla nasıl tedavi edilebilir? Mikrobik hastalıklardan vazgeçtik, migren, baş ağrısı, hazımsızlık gibi rahatsızlıkları bile bu yolla tedavi mümkün mü? Bazen bu tür hastalıklarda iyileşme görülmekteymiş. Bunu bir hekim söylüyor. İyi de bu iyileşmenin omurga manipülasyonlarının sonucu olduğu nereden belli? Hem sonra kiropratisyenler her başı ağrıyan veya hazımsızlık çeken insanda subluxionlar saptamışlar mı? Hiçbir pratisyenin böyle bir araştırma yapmış olacağını sanmıyorum. Zira daha önce de belirttiğim gibi bu alternatif tıbbın özüne aykırıdır. Bu nedenle Doktor Stanway'in şu sözü haddini bilmezliğin dik alası. Klasik tıbbın, kiropratiğin uyguladığı birçok faydalı metodu bugün olduğundan daha yaygın bir şekilde kullanmaması ise utanılacak bir durumdur. Stanway sayfa 160. Ayrıca bakınız Britannica 1987 Vol. 1 sayfa 117a. Ortodoks tıp hastalıkların nedenlerini ve oluşum süreçlerini arayıp bulmakla yükümlüdür. Bunu yaparken de akla gelebilen bütün ihtimalleri araştırır. Bu arada kiropratisyenlerin var olduğunu iddia ettikleri ilişkiler de uzun boylu araştırılmış ama bu iddiaların hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla ortodoks tıbbı kiropratik yöntemlerini yeterince uygulamamakla suçlamak, demokrasiyi benimsemiş bir toplumu kralcı yöntemleri ihlal etmekle suçlamak kadar gülünçtür. VII. Akupunktur. Sanırım Türkiye'de en çok bilinen ve uygulanan alternatif tıp yöntemi akupunktur. İğne ile delmek anlamına gelen akupunkturun Çinliler tarafından binlerce yıldır uygulanan bir tedavi yöntemi olduğu anlaşılıyor. Bu konuda başlıca kaynağım Stanway'in adı geçen eseri. Bakınız sayfa 43-58. Bugün de en çok uygulandığı yer başta Çin olmak üzere uzak doğu ülkeleri. Çinliler şimdilerde akupunkturu daha çok anestezi yerine kullanıyorlar. Buna karşılık 1930'lu yıllarda batıya sıçradığı anlaşılan bu yöntem başta ağrılı hastalıklar olmak üzere hemen bütün hastalıkların tedavisi için kullanılıyormuş. Stanway'e göre A. Her hastalıkta ister fiziksel eşittir bedeni, isterse akli eşittir ruhi olsun, vücudun bazı bölgelerinde hassas noktalar bulunduğu ve bunların hastalığın iyileştirilmesiyle ortadan kaybolduğu prensibi üzerine kurulmuştur. Metinde akupunktur sözcüğü sık sık geçtiği için A harfini bir kısaltma olarak kullanmayı uygun gördüm. Bu arada parantez içinde eklediğim sözcükler metnin daha iyi anlaşılması amacına yöneliktir. A, hassas noktaların ince iğnelerle uyarılıp aktivitesinin değiştirilmesini ve bunun da vücudun diğer bölümlerini etkilemesini içerir. AE sayfa 47. Bunlardan pek fazla bir şey anladığınızı sanmıyorum. Onun için izninizle aslında pek anlaşılır bir yanı olmayan bu yöntemi açıklamaya çalışayım. Efendim, insan vücudunda 12 meridyen varmış ve bunlardan her biri vücuttaki bir ana organı kontrol edermiş. Bunlar da akciğer, karaciğer, mide, kalp, dalak, ince ve kalın bağırsak, idrar kesesi, böbrek falan. Bu arada en önemli organ olan beyinden, el ve ayaklardan, göz, kulak, burun ve ağızdan falan söz edilmiyor. Ama o kadar kusur kadı kızında da olur, öyle değil mi? Bu meridyenlerin ne gibi bir anatomik temele dayandığı bilinmiyor. Demek Çinliler öyle münasip görmüşler. İşin ilginç yanı bu meridyenler üzerinde 1000 kadar hassas nokta keşfetmiş olmaları. Ancak bu noktalarla organlar arasında ne tür sinirsel bir bağ olduğu da meçhul. Daha doğrusu anatomi biliminin bu konuda bir bilgisi yok. Buna rağmen ağcılar, örneğin baş ağrısından muzdarip bir kimsenin nerelerine iğne batırmak gerektiğini çok iyi biliyor. Ve hiçbir zaman bağırsaklarından şikayeti olan birinin hassas noktaları ile karıştırmıyorlar. Herhalde sizler de benim gibi insan derisinin belli noktalarına iğne batırmakla belli bir hastalığın nasıl iyileştiğini merak ediyorsunuzdur. Stanway'e göre bu sorunun cevabını hiç kimse bilmemektedir. AE sayfa 49. Ama bunu bilmek şart mı? İşe yarıyor mu, yaramıyor mu, siz ona bakın. Stanway'e göre şüphesiz işe yaramaktadır. Nitekim bir ağacı kendisine şöyle demiş: açıklaması ne olursa olsun mükemmel sonuçlar elde ediyorum. AE sayfa 46. Herhalde adamın demek istediği şu: çok iyi para kazanıyorum. Aslında bütün bu şarlatanların ana tavrını yansıtan bu pragmatist açıklamadan dolayı sözü geçen akupunkturcuyu kınamaya hakkımız yok. Zira ancak bilim adamları açıklama ihtiyacını duyarlar.